Ayrım 28, sayfa 331. Bu sırada kurtuluş kutlamaları başlamıştı. 27 Ağustos günü Afyon, 30 Ağustos'ta Kütahya, 1 Eylül'de Uşak, 2 Eylül'de Eskişehir, 6 Eylül'de Balıkesir, 7 Eylül'de Aydın, 8 Eylül'de Manisa, 9 Eylül'de İzmir, 10 Eylül'de Bursa kurtulmuş, 18 Eylül günü Anadolu'da esir ve yaralılardan başka tek Yunan askeri kalmamıştı. Rum milisler ve çeteler de ya temizlenmiş ya kaçmışlardı. Batı Anadolu dev bir bayram yeri gibiydi. Kurtuluş sevinci yokluğun ve yoksulluğun acısını bastırıyordu. Dipnot, İzmir'in kurtuluş gününe katılan Ali Fuat Cebesoy o günü şöyle anlatıyor. İzmir'in 9 Eylül kurtuluş günü bayramı misli görülmeyen bir şekilde 150 bini geçen muazzam bir halk kitlesi tarafından kutlandı. Zafer alayı öğleden sonra başladı ve akşamın geç saatlerine kadar devam etti. Birçok halk teşkilatı, milli kuvvetler, piyade tümeni ve tayyarelerimiz sırayla bu geçit resmine katıldı. Gece yapılan tezahürat gündüzki merasimin görkeminden hiç de aşağı kalmadı. Siyasi Hatıralar 2. Cilt Sayfa 29. Tevhid-i Efkar gazetesi sahibi ve başyazarı Velid Bey'in yazılarında dikkati çeken bir yalpalama gözleniyordu. Tutucu mu, gerici mi, gerçekten milli egemenlik yanlısı mı anlamak güçtü. İstanbul aydınlarına özgü bir akışkanlığı vardı. Son yazısında Batı uygarlığına ihtiyacımız yok, Doğu uygarlığı bize yeter demiş, bu düşünceyi savunmuştu. Ağaoğlu Ahmet Bey Vatan gazetesinde bu görüşü eleştiren bir yazı yazdı. Özetle diyordu ki, bir yandan milli egemenliği kabul ediyorsunuz, bir yandan da Doğu uygarlığını korumak istiyorsunuz. Bu iki eğilim bir kişide nasıl toplanır? Doğu uygarlığının başlıca niteliği kişisel ve mutlak saltanattır. Padişahlara ilahlık mahiyeti veren, padişahlığa adeta tapmak adetini icat eden Doğu'dur. Ben bir tek Doğu milleti bilmiyorum ki tarihinde milli egemenlik ilkesini kabul etmiş olsun. Yalnız İslamiyet bu genel Doğu geleneğine karşı bir tepki özelliği taşıyordu. Fakat o da 33 yıl süren asr-ı saadetten sonra Muaviye'nin tahta çıkışıyla Doğu'nun eski geleneğine yenildi. İslam alemi üzerinde şahsi istibdatın en müthişi egemen oldu. Bu hal bizde de meşrutiyete kadar sürdü. İşte size tarih. Sizi düşünüyorum. Kılığınız, kıyafetiniz, mesleğiniz, mesleğinizin araçları, düşüncelerinizin kaynağı hep Batı. Bunları milletinizden niye esirgiyorsunuz? Kişisel olarak Paris'i Kandahar'a üstün gördüğünüz halde millete seslenirken niye Kandahar'ı Paris'ten üstün gösteriyorsunuz? Bu karışık, çelişkili haliniz bizi duraksatıyor. Dipnot, Atatürk Devri Fikir Hayatı 1. Cilt Sayfa 87, 5 Eylül 1923 günlü Vatan Gazetesi'nden kısaltılıp sadeleştirilmiştir. Türkiye Doğu dünyasında cumhuriyete giden, laikliği kabul eden, akla özgürlüğünü veren, kadın erkek eşitliğini kabul eden tek ülkedir. 23 Eylül günü İstanbul'da çıkan İkdam gazetesinde de Mustafa Kemal Paşa'nın Avusturyalı bir gazeteciye verdiği demecin Türkçesi yayımlandı. Paşa yürürlükteki anayasanın milli egemenlikten ve meclisin niteliğinden söz eden ilk maddesine değindikten sonra diyordu ki, bu iki maddeyi bir kelimede özetlemek mümkündür. Cumhuriyet. Bu tek sözcük büyük yankılar uyandırdı. Yeni Türkiye'nin Amasya genelgesinden başlayarak adım adım cumhuriyete yürüdüğü açıktı. Gizli saklı bir yanı yoktu. Bu açıklama cumhuriyetçileri sevindirdi. Demek ki artık insan onuruna en uygun rejimin açıkça adını koymanın sırası gelmişti. Dipnot, Hıfzı Veldet Veli Dedeoğlu, cumhuriyete 9 aşamada ulaşıldığını anlatıyor. Devirden devire 1. cilt sayfa 125-143. Halk Partisi 11 Eylül 1923 günü kurulmuş, Mustafa Kemal Paşa genel başkanlığa seçilmiştir. Kuruluş dilekçesi 23 Ekim günü İçişleri Bakanlığı'na verilmiştir. Tarık Zafer Tunay'a, Türkiye'de Siyasi Partiler, sayfa 557. U. Koca Türk, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Kronolojisi, sayfa 395. Ama kararsızlar bu açıklamayı erken buldular. Bu konu uzun uzun görüşülmeliydi, hiç acele edilmemeliydi. Saltanat kaldırılmıştı ya, daha neydi? Samimi Osmanlılar kaygılandılar. Yüzyılların oluşturduğu bir hayat tarzı, bir hayat düzeni vardı. Bunlar hep aynı kalsa, zaman dursa, güzellikler değişmese ah ne iyi olurdu. Ama dünya dönüyor, zaman akıyordu. Yeni Türkiye'nin her şeyine karşı olmayı hayat ilkesi kabul etmiş olan gericiler ise bu sözcüğü öfkeyle karşıladılar. Cumhuriyet ha? Ayrılıkçılarla birlikte cumhuriyete rahat vermemeyi kararlaştırdılar. Dipnot, bu kararı bazı dış güçler de destekleyecektir. Yeri geldikçe göreceğiz. Bugünlerde işgalciler İstanbul'u ve Çanakkale'yi boşaltmaya hazırlanıyorlardı. Buralara sonsuza kadar çıkmayacak gibi yerleşen işgal kuvvetleri, yani emperyalizm, sökülüp gidiyordu. Uçaklar, toplar, fazla silahlar, araçlar, askeri gereçler gemilere yükleniyordu. Birlikler de parça parça İstanbul'dan ayrılmaya başlamışlardı. Türklere ait bütün savaş araç ve gereçlerinin bulunduğu kışlalar, ambarlar, depolar sırayla Türk yetkililere teslim ediliyordu. Zorla işgal ettikleri evleri de boşaltıyorlardı. Kimi evi bulduğu gibi teslim ediyor, kimi soyup çıkıyordu. Halk bu sökülüp gitmeyi içine sindire sindire büyük bir dikkat ve tarifi zor bir keyifle izlemekteydi. İşgal kuvvetlerine yiyecek, su, erzak sağlayan iş adamları ile işgalcilerin kullandığı işbirlikçiler ve İngilizlere güvenen ayrılıkçılar ise büyük üzüntü içindeydiler. İşgalcilerin boşalttığı her resmi yapıya törenle Türk bayrağı çekiliyordu. Dipnot: 3. Kolordu'nun İstanbul'a girişi 6 Ekim 1923. İstanbul'un gün gün boşaltılışı ile ilgili bilgiler için İlhami Soysal, İşbirlikçiler, sayfa 208. 1923 Eylül günlü ayın tarihinden. 15 Eylül'de Karaağaç İstasyonu, 21 Eylül'de Bozcaada, 22 Eylül'de Gökçeada'da Yunanlardan teslim alınır. İstanbul'u ve Çanakkale'yi boşaltma işleminin 4 Ekim günü bitmesi gerekiyordu. Ama devir ve teslim işleri 1 Ekim günü bitmişti. İşgal kuvvetlerinden geride İstanbul'da sadece 3 küçük tören birliği kalmıştı. 2 Ekim Salı günü Kabataş Meydanı'nda yapılacak bir törenle işgal kuvvetleri komutanları İstanbul'u terk edeceklerdi. İngiliz, Fransız ve İtalyan kuvvetlerini temsil eden 3 küçük tören birliği erkenden yerini aldı. Son olarak bir Türk tören birliği de çevreyi dolduran halkın alkışları arasında yerine geçti. Sancak açtı. İşgalci komutanları General Selahattin Adil Paşa yolcu edecekti. Selahattin Adil Paşa Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Çanakkale Boğazı'nı ve Gazi Tabyaları İngilizlere ağlayarak teslim eden Türk birliğinin komutanıydı. Güzel kader şimdi bu komutanı işgalcileri yolcu etmekle görevlendirmişti. General Harrington, General Charpy, General Mombelli, Selahattin Adil Paşa ile askerce vedalaştılar ve Türk sancağını saygıyla selamlayarak rıhtımın sonuna doğru yürüdüler. Halk sessizlik içinde nice sınavlardan geçmiş milletlere özgü bir vekarla bekliyordu. Generaller ile küçük tören birlikleri gemilerine gitmek üzere motorlara bindiler ve rıhtımdan uzaklaştılar. 5 yıldır bu anı beklemiş olan halk birden top gibi, gök gürültüsü gibi, yanardağ gibi patladı. Alkışladı, ağladı, çığlık attı. Birbirlerine ve askerlere sarıldı, bayrağa selam durdu. Aynı işlem Çanakkale'de de yapılmış, gazi tabyalar, eski siperler, kışlalar, mübarek topraklar boşaltılmıştı. 5 yıl önce paylaşılmak, parçalanmak, ezilmek istenen Anadolu'da bir tek işgal askeri kalmamıştı. Yurtseverlerin gördüğü rüya, ki böyle bir rüyayı ancak yurtseverler, namuslu vatandaşlar görebilirdi, gerçek olmuştu. Faruk'tan Nesrin'e: Canım, görevle İstanbul'a geldim. 3. Kolordu'nun şehre girişinde bulundum. Şehir bayrak denizine dönmüştü. Kolordu Gülhane'ye çıktı. Oradan yürüyüşe başlayarak halkın coşkusu içinde geçit töreni yapar gibi Sirkeci'yi, köprüyü, Beyoğlu'nu geçti. Taksim'e geldi. 2 tümen. Süngüleri ışıldayan 10.000 asker. Her alay sancağını açmış. Halk sancağın ya ölüm ya istiklal andını temsil ettiğini biliyor. 100 top, yüzlerce makineli tüfek, derileri pırıl pırıl yanan kadanalar, atlar, katırlar. Yürüyüşün güzelliğini ve heybetini, halkın heyecanını ve sevincini anlatamam. Bu İstanbul'un ikinci ve ebedi fethidir. İlkinin ebedi olmadığı 1918'de görülmüştü. Sevr Anlaşması'yla şehir elimizden gitmişti. Türk ordusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi sayesinde İstanbul yeniden Müslüman, yeniden Türk. Dipnot: Türk ordusunun İstanbul'a girdiği bugün Türk tarihinin en hain adamı Damat Ferit Nis şehrinde ölür. Yaptıkları ile tarihin çöplüğünde yer alır. 7 Ekim günü sıkı yönetim ve sansür kaldırılır. Nesrin'den Faruk'a: Canımcığım, burada da bazılarının beklediği ama pek az kimsenin inandığı büyük bir şey oldu. İsmet Paşa ve arkadaşlarının verdiği öneri üzerine Ankara yeni Türkiye'nin başkenti olarak seçildi. Sadece bir kişi hayır demiş, kalan milletvekilleri 1919'dan beri yeni Türkiye'nin kalesi, karargahı, kalbi, beyni, yönetim yeri olan Ankara için oy vermişler. Hepsinin ellerinden öpüyorum. 13 Ekim 1923. Osmanlı Devleti sağ iken başkenti kağıt üzerinde İstanbul'du. Ne var ki padişahın ve yönetiminin sözü ancak işgalcilerin desteğiyle belediye sınırları içinde geçiyordu. Başkentliği çoktan bitmişti. Karma karışık, kirlenmiş, pislenmiş, günahkar, parçalanmış büyük bir şehirdi. Uzaktan dünyanın en güzel şehriydi, yakından en bakımsız. Daha sokaklarına ad, evlerine numara verilmemişti. Ankara'nın başkent ilan edilmesinin birçok nedeni vardı. Başlıcası güvenlikti. Ne var ki güvenlik gibi nedenler İstanbul sevdalılarını ilgilendirmiyordu. Ankara'nın başkent yapılmasına çok içerlediler. İçerleyenler arasında Halife Abdülmecid Efendi ve çevresi de vardı. Ama şaşılacak olan durum şuydu, bu karara en çok müttefikler kızmışlardı. İstanbul'un en güzel yerlerinde, en güzel binalarında yaşıyor, çalışıyor, İstanbul'un tadını çıkarıyorlardı. Büyükçe bir köye benzeyen, daha ciddi bir caddesi, bir parkı, akarsuyu, elektriği olmayan Ankara'da nasıl yaşayacaklardı? Üstelik yeni devletin ömrü ne kadardı? Ne parası vardı, ne yeterli yetişmiş insanı. Birkaç yıl içinde bu devlet pes eder, İstanbul yeniden başkent olurdu. Ankara'nın başkentliğini kabul etmemeye karar verdiler. Dipnot, Lord Curzon bu konuda daha 2 Ağustos'ta Ankara'ya karşı bir ortak cephe oluşturma hazırlığına başlamıştır. Bilal Nevşimşir, Ankara, Ankara, sayfa 223. Halk Partisi meclis grubunda küçük ama becerikli bir muhalif grup belirmişti. Bu grupta mecliste Fethi Bey hükümetini hırpalıyordu. Ali Fuat Paşa orduya dönmek istediği için ikinci başkanlıktan ayrılmıştı. Parti yönetimi ikinci başkanlık için Yusuf Kemal Bey'i, boşalan İçişleri Bakanlığı için de Ferit Tek Bey'i aday göstermişti. Becerikli grup harekete geçti. Parti grubunda yapılan seçim sonucu şaşırtıcı oldu. İkinci başkanlığa Rauf Bey, İçişleri Bakanlığı'na Sabit Sağıroğlu seçilmişti. 25 Ekim 1923. Bu olay üzerine Mustafa Kemal Paşa düşüncesini uygulama zamanının geldiğine karar verdi. Dipnot, Mustafa Kemal Paşa daha 4 ay önce Cumhuriyet'in ilanı için anayasada yapılacak değişiklikleri hazırlamış, Adalet Bakanı Seyit Bey'in görüşünü de almıştı. Hasan Rıza Soyak, Genel Sekreter, Atatürk'ten Hatıralar, 1. Cilt sayfa 181 ve devamı. O gece ve ertesi gece Bakanlar Kurulu'nu Çankaya'da topladı. Bu görüşmelere Ali Fuat Paşa da katıldı. Her önemli ve özel günlerde olduğu gibi her iki günde de sofrada içki yoktu. Konuştular. İş görebilmek, istikrarı sağlayabilmek için sistemde düzeltme yapmak gerekiyordu. Yol açmak için Fethi Bey ve bakanlar istifa ettiler. Kemal Paşa ve parti yönetimi başbakanı seçmede ve bakanlar kurulunu oluşturmada Halk Partisi grubunu serbest bıraktı. Milletvekilleri öbek öbek çeşitli listeler hazırlamaya başladılar. Ama hiçbiri genel kabul görmüyordu. Dipnot, Mustafa Kemal Paşa bir kriz çıkarmak istemiyordu. Amacı bu muhalif grubun gücünü ve milletvekilleri üzerindeki etkisini ölçmekti. Eğer başbakanı seçebilseler, bakanlar kurulunu oluşturabilseler ne olacaktı? Nutuk'ta bunu açıklıyor. İstedikleri kimselerden istedikleri gibi bir bakanlar kurulu oluşturarak memleketi yönetmelerinde bir sakınca görmüyoruz. Meclisi aldatmaya çalışan ihtiras sahibi grup şu veya bu yolda hükümet kurmayı başarabilirse bu hükümetin bir süre yönetim biçimini ve yönetimdeki başarısını izlemenin hatta ona yardım etmenin uygun olacağı kanısında bulunduk. Ülke yönetiminde ve yeni amaçlarımızı izlemekte beceriksizlik ve sapma gösterirse bunu belirterek meclisi aydınlatacaktık. Nutuk 2. cilt sayfa 265-266. Ama genelin kabul edeceği bir liste oluşturulamaz. Mustafa Kemal Paşa 28 Ekim akşamı bazı arkadaşlarını yemeğe davet etti. Bu toplantıda Ali Fuat Paşa bulunamadı, İstanbul'a hareket etmişti. Bu tarihi yemekte şu milletvekilleri bulundu. Fethi Bey, İsmet Paşa, Kazım Özalp Paşa, Halit Paşa, Kemalettin Sami Paşa, Fuat Bulca, Ruşen Eşref Ünaydın. Bugün de içki söz konusu değildi. Bir süre genel konular konuşuldu. Mustafa Kemal Paşa büyük kararlardan önce yaptığı gibi yine içine çekilmiş, susuyor, düşünüyor ve dinliyordu. Yemek biterken hükümet sorunu açıldı. Bazı görüşler ileri sürüldü. Sorunu kökünden çözecek çarenin adını Mustafa Kemal Paşa açıkladı. Yarın Cumhuriyet ilan edeceğiz. Hepsi bu açıklamayı büyük bir sevinçle karşıladı. Ertesi gün için iş bölümü yapıldı. Hepsinin görevi saptandı. Misafirler erken kalktılar. Derin bir saygı içinde ayrıldılar. Yarın başka bir gün olacak. Anadolu ihtilali hedefine varacaktı. Yalnız İsmet Paşa kalmıştı. Mustafa Kemal Paşa 4 ay önce hazırladığı notları çıkardı. Anayasada yapılacak değişiklikleri konuşa konuşa son olarak gözden geçirdiler. Anayasanın birkaç maddesinde değişiklik yapılması sorunu çözüyordu. Sonunda rejimin adı konacaktı. Merkezi Konya'da bulunan 2. Ordu Komutanlığı'na atanan Ali Fuat Paşa, 29 Ekim sabahı Haydar Paşa'ya ulaştı. Annesini görmek, yeni üniforma yaptırmak için 2 hafta izin almıştı. Geleceğini bildirdiği için İstanbul'da bulunan Rauf Bey, Refet Paşa ile Doktor Adnan Bey ve birçok tanıdık karşılamaya gelmişti. Konuşmak için Refet Paşa ile Rauf Bey'in kaldıkları Kalamış'taki köşke gittiler. "Ankara'da neler oluyor? Bu hükümet krizinin nedeni ne?" Ali Fuat Paşa Ankara'daki olayların iç yüzünü biliyordu. Çünkü Ankara'da yapılan toplantıların sonuncusu dışında hepsine katılmıştı. Olayları özetledi ve dedi ki, "Cumhuriyetin ilan edileceği günlerin arifesinde bulunduğumuzu zannediyorum." Bilgi verdiği değerli kimseler Kurtuluş Savaşı'nın öncüleriydi. Bu bilgi Kurtuluş Savaşı öncülerini memnun etmedi. Düşmanı kovmayı yeterli buldukları, eski düzenin küçük düzeltmelerle sürmesinden yana oldukları anlaşılıyordu. Dipnot: Ali Fuat Cebesoy Siyasi Hatıralar 2. Cilt Sayfa 34-36. Memnun olmamalarının nedeni bu konudaki anılardan ve açıklamalardan anlaşılıyor ki onaylarının alınmaması iktidar dışında kalmış olmalarıdır. Tepkilerini Cumhuriyet'in ilanında acele edildi diye açıklayacaklardır. Ali Fuat Paşa ve arkadaşları bir hükümet krizinden söz ediyorlar. Hükümet istifa etmiş ama yenisi seçilene kadar görevi başında. İstifa tarihi de 26 Ekim akşamıdır. Sadece 2 gün geçmiş. Buna kriz denir mi? Birkaç gün sonra krizi kendileri yaratacak. Ali Fuat Cebesoy'un milli mücadele hatıraları ile siyasi hatıralarını ihtiyatla okumalıdır. Anılarına kendi görüşüne göre olayların akışına ve gerçeğe aykırı birçok ayrıntılar ve bilgiler ekliyor. Bu saatte Halk Partisi meclis grubu da toplanmıştı. Görüşler arasında bir uyum sağlanamayınca Kemalettin Sami Paşa sorunu çözmek için Mustafa Kemal Paşa'nın yardımının istenmesini önerdi. Öneri kabul edildi. Mustafa Kemal Paşa grup toplantısına davet edildi. Mustafa Kemal Paşa gelince doğru kürsüye çıktı. Bakanlar Kurulu'nun seçiminde düşüncelerin dağıldığı anlaşılmıştır. Bana 1 saat kadar izin verin, bulacağım çözümü arz edeyim. Grup Mustafa Kemal Paşa'nın önerisini kabul etti. Paşa bu süre içinde parti ileri gelenleriyle görüştü, hazırladığı kanun tasarısını gösterdi, görüşlerini aldı. Kazım Karabekir İstanbul'a gitmek üzere Trabzon'da, Rauf Bey, Refet Paşa, Doktor Adnan Bey, Ali Fuat Paşa İstanbul'daydı. Ankara'da olsalardı belki onların da görüşlerini alırdı. Saat 13.30'da parti grubu yeniden toplandı. İlk sözü Mustafa Kemal Paşa aldı. Kısa bir giriş yaptıktan sonra hazırladığı kanun tasarısını okuması için başkanlık divanı katibine vererek kürsüden indi. İşin özü değil ama biçimi, hukuki niteliği gibi konular tartışıldı. Bazı milletvekilleri Mustafa Kemal Paşa'ya halifelik görevini de üstlenmesini önerdiler. Bir iki milletvekili acele edilmemesini, enine boyuna görüşülmesini istedi. Dipnot: Buraya kadarki gelişmenin kaynakları Nutuk 2. cilt sayfa 264-275, İsmet İnönü Hatıralar 2. cilt sayfa 176-177, Ali Fuat Cebesoy Siyasi Hatıralar 2. cilt sayfa 34-36, Ruşen Eşref Ünaydın Kemalizm Dergisi 1930, aktaran Hıvzı Veldet Veli Dedeoğlu 1. cilt sayfa 152-153, Hıvzı Veldet Veli Dedeoğlu Devirden Devire 1. cilt sayfa 145-155, Şerafettin Turan Türk Devrim Tarihi 2. kitap sayfa 293-297, Hasan Rıza Soyak Atatürk'ten Hatıralar 1. cilt sayfa 183-189. Döneminin en büyük hukukçusu kabul edilen Seyit Bey şöyle dedi: "Önerilen şekil yeni bir şey değildir. Var olan anayasayı açıklamaktan ibarettir." Tarihçi Abdurrahman Şeref Bey de şöyle dedi: "Hükümet şekillerini saymaya lüzum yoktur. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir dedikten sonra kime sorarsanız sorunuz bu cumhuriyettir. Biz şimdi çoktan doğmuş olan çocuğun adını koyuyoruz. Ama bu ad bazılarına hoş gelmeyecekmiş. Varsın gelmesin." Değişiklik tasarısı grupça kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi 29 Ekim akşamı saat 18'de Çorum Milletvekili İsmet Eker Bey'in başkanlığında toplandı. Divan katipleri Haydar Rüştü ve Ruşen Eşref Beylerdi. Salon birkaç günden beri elektrikle aydınlanıyordu. Işıl ışıldı. Anayasada yapılacak değişiklik tasarısı Anayasa Komisyonu'na havale edilmişti. Komisyon çalışıyordu. Meclis komisyon kararı gelene kadar gündeminde bulunan konuları görüştü. Dipnot, Başkan Sağlık Bakanı Dr. Rıza Nur'un istifa yazısını okutup meclisin bilgisine sundu. Böylece Dr. Rıza Nur'un anılarında yer alan korkularla, kuruntularla dolu hastalık dönemi başlar. Ayrıntılı bilgi için Turgut Özakman, Dr. Rıza Nur dosyası. Muhafız taburu komutanı İsmail Hakkı Tekçe 8. Tümen'den 8 top almış, meclisin yanına yerleştirmişti. Cumhuriyet kabul edilince 101 top atışı yapılması grup toplantısında karara bağlanmıştı. Başkan İsmet Bey sırası gelince Anayasa Komisyonu anayasanın bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının öncelik ve ivedilikle görüşülmesini öneriyor dedi. Kabul edilmesi üzerine komisyonun raporunu okuttu, raporu ve tasarıyı Ruşen Eşref Bey gür sesiyle okudu. Dipnot, Anayasa Komisyonu Başkan ve üyeleri, Başkan Yunus Nadi, Yazman Celal Nuri ileri, üyeler Feridun Fikri Düşünsel, İyi Süreyya Yiğit, İlyas Sami Efendi, Refik Koraltan Mehmet Bey, Rasi Efendi, komisyonda iki din alimi var. Tarihi oturum başlamıştı. Koridordaki milletvekilleri salona girdiler. Meclis memurları balkonların altına koşuştular. İki balkonda Cumhuriyet'in ilan edileceğini bilen basın mensupları Ankara ileri gelenleriyle doluydu. Balkona sığmayan dinleyiciler salonun kenarlarına toplandılar. Herkes kucak kucağı gibiydi. Heyecan dolu bir hava vardı. Mustafa Kemal Paşa en öndeki sıranın sağ köşesinde oturuyordu. Yanında İsmet Paşa, Fethi Bey, Fevzi Paşa ve son bakanlar vardı. İlk sözü Anayasa Komisyonu Başkanı Yunus Nadi Bey aldı. Kanun tasarısı hakkında bilgi verdi. Yunus Nadi Bey'i görkemli konuşmasıyla Vasıf Çınar Bey izledi. Sonra Eyüp Sabri Efendi, Rasi Efendi, Şeyh Sahvet Efendi, Mehmet Emin Yurdakul, Emin Sazak ve Süleyman Sırrı Beyler konuştular. Şair Mehmet Emin Yurdakul süt beyaz sakalıyla çağdaş bir Dede Korkut gibiydi. Bütün milletvekillerine ayağa kalkarak 3 kez yaşasın Cumhuriyet diye bağırmaya davet etti. Bütün milletvekilleri coşku içinde ayağa fırlayarak yaşasın Cumhuriyet diye bağırdılar. Cumhuriyetle ilgili birinci madde saat 19.37'de sürekli alkışlar sevinç çığlıkları arasında kabul edildi. Öbür maddeler de oylandı. Kanunun tümünün oya sunulması aşamasına gelinmişti. Başkan da heyecanlıydı. Titreyen bir sesle dedi ki, "Kanunun tümünü kabul edenler lütfen el kaldırsın." Başkan Cumhuriyet rejimini oya sunuyordu. Bütün eller havaya kalktı. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Saat 20.30'du. Öyle bir alkış patladı ki şiddetinden pencere camları zangırdadı. Yalnız milletvekilleri değil, dinleyiciler, gazeteciler, meclis memurları da alkışlıyor, onlar da milletvekilleri gibi kucaklaşıyorlardı. Ağlayanlar vardı. Haber dışarıda bekleyen kalabalığa ulaşmıştı. Onlar da alkışlamaya ve bağırmaya başladılar. Yaşasın Cumhuriyet! İsmail Hakkı Tekçe dışarı koştu. Namluları istasyon yönüne dönük duran toplara sırayla ateş emrini verdi. Toplar yeri göğü inleterek Türkiye Cumhuriyeti'nin doğumunu duyurdular. İçeride Cumhurbaşkanı seçimine geçilmişti. Seçime 158 üye katılmış, Mustafa Kemal Paşa oy birliğiyle Cumhurbaşkanı seçilmişti. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa, yoğun alkışlar, başarı dilekleri ve dualar arasında kürsüye geldi. Saat 20.45'ti. İsmail Hakkı Bey bu mutluluk verici haberi Latife Hanım'a ulaştırmak için telefona koştu. Mustafa Kemal Paşa'nın oy birliğiyle Cumhurbaşkanı seçildiğini bildirdi. Latife Hanım bu inceliği için İsmail Hakkı Bey'e teşekkür etmedi. Bir sevinç belirtisi de göstermedi. Şöyle dedi. "Aa, ne yapayım İsmail Hakkı Bey? Cumhurbaşkanı olmuşsa ne olmuş? Ne yapayım yani?" İsmail Hakkı dona kaldı. Beyaz sakallı cübbeli adamlar bile mecliste çocuk gibi sevinirken Latife Hanım'ın tepkisi böyleydi. "Efendim," dedi, "eşiniz şerefli bir vazife almış bulunuyor. Siz de eşisiniz, haberdar etmek istedim," de. Telefonu kapadı. Dipnot, Hasan Pulur, Muhafızı Atatürk'ü anlatıyor, sayfa 32. Mustafa Kemal Paşa Cumhurbaşkanı olarak konuşmayı sürdürüyordu. Yüzyıllardır haksızlığa ve zulme uğrayan milletimizin son yıllarda gösterdiği kabiliyet, istidat ve kavrayış, milletimiz hakkında olumsuz görüşler ileri sürenlerin ne kadar gafil ve görünüşe aldanan insanlar olduklarını pek güzel ispat etti. Milletimiz liyakatini yeni rejim sayesinde uygarlık alemine daha kolaylıkla gösterecektir. Hep beraber ileriye gideceğiz. Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır. Meclis yeni devletin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı ayağa kalkarak yoğun alkışlarla selamladı. Ankaralılar Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamaya başlamışlardı. Meclisin önüne akan seymenlerin naraları top sesleriyle yarışıyordu. Dipnot, 2. dönem zabıt ceridesi, 3. cilt sayfa 8900, Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi, 3. kitap 1. bölüm sayfa 24-26, Celal Nuri İleri'nin bugünle ilgili yazısı. Komisyon Mustafa Kemal Paşa'nın önerisine anayasada yer almayan yeni bir madde eklemeyi uygun görmüştü. Türkiye Devleti'nin dini İslam'dır, resmi dili Türkçedir. Cumhuriyeti kabul etmeyen birkaç orta çağlı milletvekili vardı. Onlar oturuma katılmamışlardı. Çökmüş çağ dışı bir devletten yepyeni tam bağımsız dünya devletleriyle eşit haklara sahip saygın bir halk devleti Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştu. Sevinç Cumhuriyeti bekleyen büyük acı, kanayan sorunları bir akşamlık olsun unutturmuştu. Oysa bir zamanların en kudretli, en uygar imparatorluğundan cumhuriyete, kötü ve akıl dışı yönetim yüzünden maddi bakımdan borca batık bir miras kalmıştı. Cehalet, yoksulluk, birçok konuda üzücü, utandırıcı gerilik, yönetici, uzman ve milli sermaye yetersizliği, büyük bir borç, batı karşısında aşağılık duygusu, Arapçılık, kadın erkek eşitsizliği, yetersiz eğitim, sağlıksız toplum, çağ dışı kanunlar, hurafeler, batıl inançlar, huzurlarına sürünerek girilen şeyhler, toprak ağaları, orta çağın sürmesini, halkın uyanmasını asla istemeyenler, İngilizlerin kışkırttığı ve Sevr'in umutlandırdığı ayrılıkçılar, yani Kürtçüler ile Lozan'ı affetmeyen emperyalist bir dünya, Güneybatı Anadolu'da gözü kalmış İtalya ve benzerleri ve benzerleri. Cumhuriyet bu sorunları çözmek, bu zorlukları aşmak, bu düşmanları yenmek zorundaydı. Yenebilir miydi? Cumhuriyet karşıtları kıs kıs güldüler. Bu yeni yoksul devlet, bu deneysiz yöneticiler ne bu büyük sorunları çözebilirlerdi, ne bu dev gibi düşmanları yenebilirlerdi. Haklı gibi görünüyorlardı. Ama bir şeyi unutmuşlardı, yurtseverlik. Onu yenemeyeceği ne vardı? Birinci cildin sonu. Kitabın sonu. 15 Kasım 2009. Sayfa 344. İkinci ciltte görüşmek üzere. Levent Filyoz.